Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karilerinden Minşavi'nin kıraatiyle dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak-ı Ehl-i Beytine salatu selamla, Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 7 Behmen 1401 Hicri Kameri, 5 Recep 1444 ve miladi 27 Ocak 2023 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Din Alemi Hücretül İslam Kazım ile 3 aydırın fazileti üzerinden yap röportaj, Şafak'ta 10 gün, yılın sorgularına özel, İran'ın dua harikaları ve kalıcı etir isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Tahran Cuma Hatibi, Batı dünyası İslam'ın çekiciliğinden endişeli dedi. İran halkı Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığı kınadı. Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine saldırının bir an önce incelenmesini istedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliğine saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Siyonist rejime sert tepki gösterdi. Hamas, Gazze şeridinin bombalanmasına tepki gösterdi. Ve Mike Pompeo, şehit Kasım Süleymani'ye saldırı ardından hayatının altüst olduğunu itiraf etti. Şimdi haberler.
Tahran Cuma namazı geçici hatibi Ayetullah Kazım Sıddık'ı İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa tepki gösterdi. Bu haftaki Tahran Cuma namazı Ayetullah Kazım Sıddık'ın imamlığında eda edildi. Ayetullah Sıddık'ı Cuma hutbesinde gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu. Ayetullah Sıddık'ı İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa tepki göstererek onlar Kur'an-ı Kerim'i yakıp kutsal değerlerimize hakaret ediyorlar. Bu eylem Batı'nın İslam dininden korktuğuna işaret ediyor dedi. Avrupa Parlamentosu'nun İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun sözde terör listesine alınmasını talep eden tasarısını eleştiren Ayetullah Sıddık'ı devrim muhafızları ordusunun batırıların yaktığı IŞİD denen ateşi söndürdüğünü söyledi. Batı, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun cesareti ve güçlü duruşundan intikamını almak için böyle bir karar aldı diyen Ayetullah Kazım Sıddık'ı, bu tür eylemlerin devre muhafızlarını daha da güçlendireceğini kaydetti.
İran halkı bugün ülke çapında kılınan cuma namazı ardından protesto yürüyüşünde Amerika elebaşlığında Batı ve Avrupa ülkelerinin İslam'ın kutsallarına hakaretlerini ve İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na yaptırımı kınadı. İran Press'in haberine göre İslami İran'ın mümin halkı bugün cuma namazı ardından Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'in kutsallığına hakareti kınadı. Cuma namazına katılanlar tekbir eşliğinde taşıdıkları pankartlarla "Canımız İslam ve Kur'an'a feda, canımız rehbere ve ıtrete feda, kahrolsun Amerika ve İsrail" sloganları ile İslam'ın mukaddesatına saygısızlığı kınadılar. İran halkı ayrıca bu gösteride Avrupa Parlamentosu'nun İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nu terörist örgütler olarak adlandırdıkları listeyi almasını da şiddetle kınadı.
Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Annan, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren eyleme izin verilmesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye haber çevrelerinden bildiğine göre Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e karşı çirkin saldırıya izin verilmesi nedeniyle Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dani Annan'ı çağırdı. Türkiye, Danimarka'ya nefret suçu niteliğindeki provokatif eyleme izin verilmesini en güçlü şekilde kınadığını bildirdi. Büyükelçiye Danimarka'nın bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletilirken, söz konusu eyleme izin verilmemesinin beklendiği vurgulandı. Geçtiğimiz günlerde İsveç'te Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakan sözde siyasetçi Rasmus Paludan, bu kez Danimarka'da aynı hadsizliği gerçekleştirileceğini açıkladı.
Tahran Emniyet Genel Müdürü General Hüseyin Rahimi, Tahran'da Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıya dair açıklamada bulundu. Tahran Emniyet Genel Müdürü General Hüseyin Rahimi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada saldırganın yakalandığını duyurdu. Bu sabah Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığını belirten General Rahimi, saldırıyla ilgili araştırmaların sürdüğünü söyledi. General Hüseyin Rahimi, saldırgan iki küçük çocukla binaya giriyor. İlk belirlemelere göre saldırıyı şahsi ve ailevi sorunlar nedeniyle düzenlediği belirlendi ifadelerini kullandı. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğinde silahlı saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.
İran siyasi işlerden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Cemşidi, Cumhurbaşkanı Reisi'nin Azerbaycan Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatılmasını emrettiğini açıkladı. İran siyasi işlerden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Cemşidi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kardeş ve komşu ülke Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliğine yönelik düzenlenen trajik saldırıyı kınıyoruz dedi. Cemşidir'in paylaşımında Ayetullah Reis'i bu talihsiz haberi duyar duymaz olaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatılmasını emretti ve olayda hayatını kaybeden diplomatın ailesine Azerbaycan halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulunurken yaralılara da acil şifalar diledi ifadesi kullanıldı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani de Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıyı şiddetle kınamıştı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliği'ne bugün yerel saatte 8.30 sıralarında otomatik silahla bir kişi tarafından saldırı gerçekleştirilmişti. Tahran Adli İşler Başsavcılığı da ön incelemelerin saldırganın kişisel sebeplerden dolayı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliği'ne saldırdığını gösterdiğini açıkladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Tahran'da Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadı. Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye can dostu ve kardeşi Azerbaycan'ın yanındadır" ifadeleri kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti. Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan bir güvenlik amirinin şehit edildiği menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye can dostu ve kardeşi Azerbaycan'ın yanındadır. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da bir tweette, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırıyı kınayarak Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da bu bağlamda yayımladığı mesajda Mevlüt Çavuşoğlu'nun Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesinde Büyükelçiliğe yapılan saldırıyı kınayarak Azerbaycan Cumhuriyeti ile dayanışmalarına vurgu yaptı.
İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı İran'ın kuzeyinde Mazenderan ili Amol kentinin 41. hamaseti yıldönümünde bu büyük hamasetin boyutlarından gelecek kuşaklara haşıklama cihadı ile aktarılmasını istedi. Hicri Şemsi 6 Behmen 1360, miladi 26 Ocak 1982'de İran halkının Amol kentinde gurur verici ve hamasi günlerinden biridir. Böyle bir günde inkılap karşıtı gruplar halkın karşısında duramayarak kaçmayı tercih ettiler. Bugün İran'da kent savunmanın ilk tecrübesi olarak ulusal takvimde Amol halkının İslami Hamasiyet Günü olarak kayıtlara anıldı. Muhabirimizin bildiğine göre İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bagheri, Amol halkının destansı gününün 41. yıl dönümü münasebetiyle yayınladığı mesajda şunları söyledi. Sultan düzeni ve uluslararası siyonizmin çeşitli komplo ve şeytani hileler ve psikolojik ve hibrit savaşlarla özgürlükçü, barış yanlısı, adaleti arayan ve bağımsız ülkelere karşı bizzat yetiştirdikleri teröristlerce vekalet savaşla saldırıp tecavüz ettikleri yadsınamaz bir gerçektir.
İran İslam Cumhuriyeti İslami Kültür ve İrşad Bakanı İran İslam İnkılabı'nın sınır ötesi bir hareket olduğunu belirtti. Muhabirimizin bildirdiğine göre Muhammed Mehdi İsmaili, Tahran'ın güneyinde Kum kentinin Uluslararası Camiatul Mustafa Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada İmam Hümeyni Hareketi ve İran İslam İnkılabı asla ırk, soy, dil ve benzeri gibi renklere bürünmedi dedi. İsmaili şöyle devam etti. İslam İnkılabı'nın büyük rehberi tarafından çizilen perspektifte modern İslami uygarlıkla sonuçlanması gereken beşli etaplar planlanmıştır. Öyle bir uygarlık ki muazzam zuhur dönemine açılan bir kapıdır. İslami Kültür ve İrşad Bakanı ayrıca bizler büyük küresel misyonun sahipleriyiz. Farklı renk, dil ve etnik kökene sahip insanları bir araya getiren ve onu yeni İslam medeniyetinin hareketini tüm gereklileriyle örgütleyen tek bir millet haline getiren bir misyon dedi.
Kanada'daki kilise okullarının bahçesinde yapılan aramalarda mezar olduğu değerlendirilen 66 yeni bulguya rastlandı bildirildi. Kanada'da bitmeyen çocuk mezarı skandalına İran'dan tepki geldi. İran hükümet sözcüsü Ali Bahadur Cehrami, Kanada'daki yerli çocuk katliamı ile ilgili olarak Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Batı'da geçmiş yıllarda masum çocukların katledilmesinin izleri şimdi Kanada'da bulunan toplu mezarlarla birer birer ortaya çıkıyor. Günümüzde batıran insanlık karşıtı kültürü nedeniyle yapılan katliamlar gelecek nesiller için ispatlanacaktır dedi. Kanada'nın Ontario bölgesindeki eski yatılı kilise okulu sahasında 18 Ocak'ta mezar olduğu değerlendirilen 171 yeni yer tespit edilmiş. Bunların da okulla yatılı kalan çocuklara ait mezarlar olabileceği belirtilmişti. Kanada'da 1819'da Kızılderili uygarlığı yasasına dayalı olarak çocukları ebeveynlerinden, onların kültürü ve geleneklerinden uzak tutarak oluşturulan yerli okulları, Kanada yerlilerinin kimliğinin bastırılmasına neden olmuştur. Bu okullarda 150 binden fazla Kanadalı yerli çocuk okudu ve bunlardan en az 3200'ü hastalık ve kötü muamele nedeniyle öldü.
Cenevre'deki Birleşmiş Milletler'de İran İslam Cumhuriyeti'nin Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi silahsızlanma konferansında yaptığı konuşmada Siyonist rejimin nükleer askeri programlarının dünya barışı ve güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğu konusunda uyarıda bulundu. İran'ın bildirdiğine göre Ali Bahreyni, İran'ın 1974'te Birleşmiş Milletler'e sunduğu nükleer silahlardan arındırılmış bir Batı Asya oluşturma fikrine atıfta bulunarak dün düzenlenen konferansta şunları söyledi. Siyonist rejim böyle bir bölgenin oluşmasının önündeki tek engeldir. Amerika ve Batılı müttefikleri tarafından desteklenen uluslararası gözetim dışındaki nükleer askeri programlarla bölge ve dünya barışı ve güvenliği için ciddi bir tehdit olarak sayılıyor.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Siyonist İsrail'in Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampına yaptığı saldırıya tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Siyonist İsrail'in Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampına yaptığı saldırıya tepki gösterdi. Abdullahyan'ın yaptığı paylaşımda Cenin kalesi sağlam olduğu için herhangi bir geri çekilme söz konusu olamaz ifadesi kullanıldı. Uluslararası toplum ve İslam ülkelerine seslenen Emir Abdullahyan, Siyonist rejimin Cenin kampındaki vahşi saldırısı ve katliamına karşı derhal harekete geçirilmelidir ifadesini kullandı. Yeni kurulan Benjamin Netanyahu kabinesi Siyonist rejimin 75 yıllık tarihindeki en aşırı kabine oldu. Bu kabine Filistinlilere karşı en yoğun şiddete başvurmak için tüm araçlarını kullanıyor.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas resmi sözcüsü Hazim Kasım, Siyonist rejim cinayetine karşı misillemenin kahraman Filistin halkının kesin hakkı olduğunu belirtti. Siyonist rejim askerleri dün Cenin kentinde Filistinlilerin kampına saldırı sonucu 10 Filistinli şehit oldu, 20'si de yaralandı. Direniş güçleri bu cinayete karşı misilleme olarak Siyonist yerleşim birimlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Bu sabah da Siyonist rejim savaş uçakları 15 kez Gazze şeridinin farklı bölgelerini, buradan Siyonist yerleşim birimlerine yapılan roket saldırısı bahanesiyle bombaladı.
Eski Amerikan Dışişleri Bakanı İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kor General Kasım Süleyman'ın şehit edilmesinin ardından hayatının alt üst olduğunu itiraf etti. Teslim Haber Ajansı'nın bildiğine göre Mike Pompeo yazdığı kitapta İran'dan Kor General Kasım Süleyman'ın şehadeti nedeniyle intikamından koruyan korkuya kapıldığını ve artık sıradan bir hayatının olmadığını güvenlik güçleri bu korumalara olmadan günlük ve sıradan işlerinde yapamadığını itiraf etti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı bu iki eski üst düzey yetkilinin 24 saat koruması için ayda 2 milyon dolar ödediğini açıkladı.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Amerika, Fransa, İngiltere ve Almanya temsilcilerinin Cenevre'de yaptıkları ortak açıklamaya tepki olarak söz konusu ortak bildirinin Suriye krizini daha da uzatma bağlamında çalışmalarının devamı için tekrarlanan bocalamalardan başka bir şey olmadığını belirtti. Taslim Haber Ajansı'nın belirttiğine göre Suriye Dışişleri Bakanlığı Perşembe gecesi Amerika, Fransa, İngiltere ve Almanya temsilcilerinin Cenevre'de yaptıkları ortak açıklamada belirtilenlerin bir tekrardan ibaret olduğunu belirtti.
Rusya, Ermenistan'da yeni bir AB sivil heyetin oluşturmasını eleştirerek hareketin bölgede jeopolitik çatışmayı körükleyeceği konusunda uyardı. Avrupa Birliği pazartesi günü Ermenistan'da 2 yıllık bir misyonla sivil bir heyet kurmaya karar verdi. Bu karar bir önceki heyetin 2 aylık görev süresinin bitiminden sonra alındı. Yeni misyonun amacı Ermenistan'ın sınır bölgelerine istikrara kavuşmak ve Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için yapıcı bir ortam yaratılmasına yardımcı olmaktadır.
Ve Amerikalı milyarder Bill Gates, Ukrayna'nın dünyanın en kötü ve yozlaşmış devletlerinden biri olduğunu ve bir avuç zengin tarafından kontrol edildiğini söyledi. Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates, Amerikalı Düşünce Kuruluşu Lowy Enstitüsü'nün düzenlediği etkinlikte konuşma yaptı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz El-Ezhar Üniversitesi'nin Kur'an-ı Kerim'e hakarete kesin yanıt verilmesi gerektiğini söylemesiyle ilgili. Mısır El-Ezhar Üniversitesi çarşamba günü Arap ve Müslüman dünyasının vatandaşlarını, tüm Hollanda ve İsveç mallarını boykot etmeye ve Kur'an-ı Kerim'i desteklemek için güçlü olmaya çağırdı. El Eser yaptığı açıklamada tüm Hollanda ve İsveç mallarına yönelik ambargonun bu iki ülkenin hükümetlerinin 1,5 milyar Müslümana hakaret etmelerini ve insanlık dışı ve vahşi yasalar altında ifade özgürlüğü olarak niteledikleri ahlaksız ve insanlık dışı nefret ve vahşi cinayetleri destekleme konusundaki ısrarlarına uygun bir yanıt olduğunu duyurdu. El-Eser ayrıca Kur'an-ı Kerim'i yakmak gibi küstahça bir eylemin Allah'a bağlı ve göklerin rehberliğine bağlı asil insanlar üzerinde kaotik, ahlaksız bir diktatörlük ve tahakküm olduğunu vurguladı. İslam dünyasının önemli din ve kültür merkezlerinden biri olan El-Eser'in, İsveç ve Hollanda'daki aşırı sağcıların Kur'an-ı Kerim'i yakarak yaptıkları aşağılayıcı eyleme karşı sert tepkisi, İslam dünyasının Batı'nın İslam düşmanlığına karşı kesin tepki gösterilmesini gözler önüne seriyor. Son günlerde İslam karşıtı eğilimleri güçlü olan iki aşırı sağcının Kur'an-ı Kerim'i yakma şeklindeki düşmanca eylemleri İslam ve Arap dünyasında ülke çapında tepkiye neden olmuş ve bu ülkelerin birçoğu saldırıları kınayan açıklamalar yayınlamıştır. 21 Ocak Cumartesi günü Danimarka'da İslam karşıtı ve aşırılık yanlısı Stram Kurs Partisi lideri Rasmus Paludin, İsveç'in başkenti Stockholm'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalışırken bu ülkenin polis güçleri de ona destek verdi. Ardından pazartesi günü yayımlanan videoda sağcı Pegida grubunun lideri Edwin Wagensold kutsal kitabı yırttıktan sonra ateşe attığı internette yayınlandı.
Bu aşırı siyasetçinin İsveç'teki eyleme İran'da dahil olmak üzere yoğun tepkilerle karşılaştı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan bir tweette şunları yazdı. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı ve İslami kutsallıklarına karşı nefret yaymayı şiddetle kınıyorum. İnsan hakları iddiasında bulunan bazı Avrupa ülkelerinde ifade özgürlüğünü savunma bahanesiyle dünya Müslümanlarının duygularının incitilmesi ve İslamofobi yaygınlaştırılmamalıdır. Bu saldırgan eylemler ise İslam dünyasında yaygın protestolarla karşılaştı. Aralarında Yemen'in Sade vilayetinden binlerce kişi İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınamak için pazartesi günü sokaklara çıktı. Tepkilerin artmasının ardından aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün'ün de bulunduğu Arap ülkeleri ile Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyeleri ile Hollanda ve İsveç'teki aşırılık yanlısı grupların Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık etme ve yakma eylemlerini kınadı. Ancak protesto tepkilere yeterli olmayıp İslam karşıtı doğrultusunda kasıtlı olarak yapılan bu eylemlerin tekrarlanmaması için daha etkili ve kapsamlı önlemler alınmalıdır. Bundan önce Fransız Hicib dergisi Charlie Hebdo'nun kutsal İslam peygamberine hakarete ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsveç ile Hollanda Dışişleri Bakanları gibi üst düzey batılı yetkililer ifade özgürlüğü bahanesiyle bu aşağılayıcı eylemlere de meşrulaştırmayı da çalıştılar. Hollanda Dışişleri Bakanı V.K. Hoekstra, aşırı sağcı Pegida liderine bu ülkenin ulusal parlamento binası önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtma eylemini savunurken bu tür eylemlerin provokatif ve saldırgan yönünü anladığını fakat ifade özgürlüğünün önemli bir değer olduğunu iddia etti. Aynı zamanda Batılı ülkeler, Holokost meselesi gibi konularla ilgili her türlü yoruma karşı çıkmazken, Bunu sorgulayan düşünür ve araştırmacılara da en ağır bir şekilde karşılık verilmektedir. Ayrıca bu ülkelerde Müslümanların ifade özgürlüğü, Peygamber Efendimiz'e ve Kur'an-ı Kerim'e hakarete itiraz protestoları bastırılmaktadır. İsveç İslam Partisi lideri Michael Yüksel diyor ki, İsveç hükümeti bu ülkedeki Müslümanları ve göçmenlere özgürlüklerinden mahrum etmeye çalışıyor. İsveç dışarıdan özgürlüğü savuran bir ülke gibi görünebilir ama bu ülkede başta Müslümanlar olmak üzere göçmenlere yapılan baskının farkında olmakta fayda var diye düşünüyorum.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Cenin'in kanlı günüyle ilgili. Siyonist rejimin aşırılık yanlısı kabinesi Filistinlilere yönelik cinayetlerini sürdürerek Cenin'de kanlı bir güne damgasını vurdu. Perşembe sabahından itibaren Siyonist rejim askerleri Şabakların doğrudan müdahalesiyle Cenin kampına saldırısı Filistinli savaşçıların direnişiyle karşılaştı. Bu saldırıda 10 Filistinli şehit oldu, 20 Filistinli de yaralandı. Şehit sayısında da artış ihtimali var. Siyonist haber kaynakları İsrail askerlerinin bu cinayetlerini işlemesini, İslami Cihat Hareketi'nin önde gelen üyesinin tutuklanması ya da Filistin direniş operasyonlarının engellenmesi gibi sebepler gösterse de, bu cinayet işgal topraklarını yöneten kabinenin doğasıyla doğrudan ilgilidir. Netanyahu'nun yeni kurulan kabinesi, Siyonist rejimin 75 yıllık tarihindeki en aşırı kabine ve İç Güvenlik Bakanı da dahil olmak üzere bazı bakanları açıkça ırkçı, terörist ve şiddet yanlısı. Bu kabine, Filistinlilere yönelik şiddetin artması gerektiğini vurgularken, bunun için tüm araçlarını kullanıyor. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İstihbarat ve İç Güvenlik Teşkilatı Şabak güçlerini Filistinlilere karşı kullanılması konusunu gündeme getirerek son cinayetlerinde bu güçleri kullanmıştır. İsrail ordusunun Filistinlilere karşı işlediği cinayetin şiddeti, Siyonist Kanal K'nın askeri muhabiri bile Cenin'de alışılmadık bir operasyon başladığını duyuracak kadar yoğundu. Hamas hareketinin Filistin sınırları dışındaki liderlerinden Hişam Kassam şunları belirtti. Siyonist işgalin bu sabah Cenin kampında başlattığı kanlı cinayet yeni aşırı sağın yaklaşımlarının pratik bir tezahürüdür.
Bir diğer önemli husus ise bu cinayetin Amerika ile Siyonist rejim arasındaki ortak tatbikat Antony Blinken'in işgal altındaki topraklara yaptığı ziyaret ve Benjamin Netanyahu'nun Ürdün gezisiyle eş zamanlı gerçekleşmesidir. Bu siyasi olaylar Netanyahu'nun aşırılık yanlısı kabinesi için Filistinlilere yönelik yaygın şiddet için bir emniyet kapağıdır. Siyonist rejim kabinesinin yoğun şiddetine karşısında herhangi bir dış tepkiyle karşılaşmayacağından ve hatta Arap ülkelerinden kendilerine bir kırma beyanıyla sınırlamayacağından emin. Dolayısıyla bu yoğun şiddetin bazı Arap ülkelerinden Siyonist rejimle ilişkilerinin normalleşmesi, Filistin meselesinin Arap dünyasında marjinalleşmesi ve başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşların da pasifliğinin bir sonucu olduğu söylenebilir. Bu bağlamda Katar Dışişleri Bakanlığı Cenin'de işlenen cinayeti kınadı açıklamada, işgalci İsrail hesap sorulmayacağından ve cezadan kurtulacağından her zamankinden daha fazla emin olmuştur. Bu mesele onu Filistinli kardeşleri karşı daha fazla cinayet işlemeye ve saldırgan olmaya ve sivilleri öldürmeye teşvik etti, dedi. Uluslararası toplum, işgalci rejimin Filistinlilere karşı işlediği suçlara karşı önem almamış ve almayacak. Fakat bu cinayetler, özellikle Cenin'de işlenen cinayetin Filistinlilerden Siyonistler için ağır bir misillemesi olacaktır. Bu cinayet, Filistinlilerin direnme kararlarını ve iradesini artıracak, Filistinliler ile Siyonistler arasındaki çatışmayı da yoğunlaştıracak ve işgal altındaki topraklar Filistinlilerin direniş operasyonu sonlarından güvende olmayacaktır. Aslında bu Netanyahu'nun aşırılık yanlısı kabinesinin işgal altındaki topraklarda iktidara gelmesinin önemli bir sonucudur ve bu bazı İsrail şahsiyetlerin ve yetkililerin daha önce bile uyardığı bir konudur. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Thank you.
hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Allah-u Teala mekanlar içinde, mukaddes mekanlar ve zamanlar içinde de mukaddes zamanlar yaratmıştır. İşte o mukaddes zamanlardan biri de 3 aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Dinimizce bu 3 ayların önemi ve kıymeti pek büyüktür. Bugünkü sohbetimizde içinde bulunduğumuz Recep ayı ve Şaban ve Ramazan ayının faziletiyle ilgili 3 ayın faziletleri hakkında uzman konuğumuz Sayın Hüccetül İslam Kazimi'nin görüşlerini bugünkü sohbetimizde sizlerle paylaşıyoruz efendim.
Yılın 12 ayı içerisinde Recep, Şaban ve Ramazan ayları şeref ve fazilette en doruk noktada bulunan ve diğer aylardan üstün olan aylardır. Bu 3 ay çok seçkin hallere sahiptirler. Örneğin Recep ayında Hazreti Ali aleyhisselamın ve diğer bazı ehlibeyt imamlarının doğumu gerçekleşmiştir. Resulullah Efendimiz bu ayda peygamberliğe seçilmiştir. Yani Meb'as bayramı bu aydadır. Şaban ayında Peygamber Efendimizin torunu ve şehitler serveri Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselamın doğumu ve yine Ehlibeyt imamlarının dördüncüsü olan ve kendisinden bizlere Sahife-i Seccadiye gibi yüce içerikli duaları ihtiva eden bir kültür hazinesi yadigar kalan İmam Zeynel Abidin aleyhisselamın doğumu gerçekleşmiştir. Ve yine Ehlibeyt imamlarının 12.'si olan ve yeryüzünü zulümle dolduktan sonra adaletle dolduracak ve bütün tağutları yıkacak olan Hazreti Mehdi aleyhisselamın doğumunun bu ayda gerçekleşmesi bu ayın sahip olduğu seçkin hallerdendir. Ramazan ayında ise Kur'an-ı Kerim Resulullah Efendimizin mübarek kalbine nazil olmaya başlamıştır. 1000 aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi bu aydadır. Ramazan ayında Bedir Savaşı Resulullah Efendimizin cennet gençlerinin efendisi olarak nitelediği aziz torunu İmam Hasan Müçteba'nın doğumu ve müminlerin emiri hak ve adalet mihveri olan Hazreti Ali aleyhisselamın şehit olması gibi önemli hadiseler vuku bulmuştur. Ayrıca bu ayda İmam Hümeyni rahmetullah aleyh tarafından ilan edilen Kudüs günü münasebeti vardır. Kısacası bu 3 ayın şeref ve üstünlüğünü sözlere sığdırmak mümkün değildir. Elbette bu mübarek 3 ay içerisinde de Ramazan ayı hepsinden daha üstün ve daha faziletlidir. Aslına bakılırsa Recep ve Şaban ayları Ramazan ayına bir ön hazırlık niteliğini taşırlar. İnsanlar bu 2 ayda kendilerini Ramazan ayına ve Ramazan ayında bulunan feyizlerden yararlanmaya hazırlamalıdırlar. Mübarek Ramazan ayında boyutları bizim gibi normal insanlara ebediyete kadar meçhul kalan bir olay vuku bulmuştur. O da Kur'an-ı Kerim'in nazil oluşudur. Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve alihin kalbine nazil oluşunu, Ruhul Emin'in Kur'an'ı o hazretin kalbine indirmesini, Resul-i Ekrem'in kendisi ve o hazretin eli altında büyüyüp özel inayetlere mazhar olanlardan başkası anlayamaz. Nüzul nedir? Kalbe inmek nedir? Ruhul Emin nedir? Ruhul Emin Kur'an'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve alihin kalbine nasıl indirdi ve benzeri konular ilk bakışta anlaşılır konular olarak algılanabilir. Ancak bizler bunları düşünemeyiz. Kadir gecesinin hakikati bizlere meçhuldur. Peygamber-i Ekrem sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin sizler Allah'ın ziyafetine davet edilmişsinizdir sözlerinin anlamı nedir? Allah'ın daveti ve ziyafeti nedir? bu ziyafəti kim qəbul etmişdir? Şunu belirtmek gerekir ki, Allah Teala'nın davet ettiği bu ziyafete hiç kimse Resulullah Efendimiz gibi katılmamış ve bu davete icabet etmemiştir. Davetin bir takım dereceleri vardır. İcabetin de bir takım merhaleleri vardır. Bizlere olan davetle Resulullah'a olan davet farklıdır. Bizlerin bu daveti icabet etmesiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhin icabet etmesi arasında çok fark vardır. Sonuç olarak ziyafette bize sunulan şeyle Resulullah Efendimiz'e sunulan şey arasında büyük fark olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir takım ön hazırlıklardan sonra bu ziyafete katılmıştır. Bir takım riyazetler çekmiştir. Ön hazırlıklar yapmıştır. Resulullah Efendimizin çektiği bu riyazetler ve geçirmiş olduğu bu ön hazırlıklar içerisinde en önemlisi dünyadan yüz çevirmektir. Allah'tan başkasına yönelmemektir. Allah'tan başkasına yönelmemek bu riyazetlerin ve ön hazırlıkların en önemlisi ve en zorudur. Resulullah Efendimiz bu riyazete katlandıktan sonra ziyafetullah'a layık olma makamına ulaştı. Allah Teala da karşılığında Kur'an-ı Kerim'i indirerek ona ziyafette bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem öylesine kendisini hazırladı ki Kur'an-ı Kerim'in tamamı bir defada onun mübarek kalbine indi. Ziyafette sunulabilecek en büyük şeye kendisini layık kıldı. Kısacası ziyafetullah'a katılmak için olabildiğince fazla kemalata sahip olmak gerekir. Bu ziyafete layık olabilmek için bir takım ön hazırlıklarda bulunmak gerekir. Gücümüzün yettiği kadar Allah-u Teala'dan başkasına yönelmemeliyiz. Ondan gayrisini görmemeliyiz. Başkalarını göz önünde bulundurmamalıyız. Allah-u Teala'dan başkasına umut bağlamamalıyız. Allah'ın ziyafetine katılmak isteyen kimse bir takım zorluklara katlanmalıdır. Tutkularına, heva ve hevesine uymamalıdır. Bütün günahlardan kaçınmalıdır. Hadislerde nakledildiğine göre bu ayda en üstün amel Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakınmaktır. Nitekim orucun farz olduğunu açıklayan ayet-i kerimede de buna dikkat çekilmiş ve takva ve haramlardan kaçınmak orucun hikmeti ve amacı olarak açıklanmıştır. Allah-u Teala Bakara suresinin 183. ayetinde şöyle buyurmuştur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu. Kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min qablikum leallekum tettegun. Ey inananlar! Sizden öncekilere yazıldığı ve farz kılındığı gibi oruç size de yazıldı ve farz kılındı. Umulur ki sakınırsınız ve takvalı olursunuz. Allah-u Teala hepimizi gerçek oruç tutanlardan kılsın. Rabbimizin davetini layığıyla icabet edenlerden kılsın. Bu ziyafette sunulan şeylerden çok fazla nasip almaya muvaffak etsin inşallah. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Sevgili dinleyiciler, bugünkü röportajımızda din alemi Sayın Hüccetü'l-İslam Kazemi'nin görüşlerini 3 ayların faziletiyle ilgili dinlenmiş olduğunuz sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şafakta 10 gün.
Değerli dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nı zafere götüren ve Şafak'ta 10 gün olarak adlandırılan 10 günlük zafer süreci dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
İran İslam İnkılabı'nın büyük önderi ve İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu İmam Hümeyni, bu inkılabın dünyada gerçekleştirilen diğer devrimlerden farklı olduğuna inanırdı. Zira bu inkılap geniş çapta adalet ve maneviyattan kaynaklanan ülkülere dayanıyordu. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Haminey de ilk kez Hicri Şemsi 1387 yılında İslam İnkılabı'nın 4. 10 yılında hakim olan söylemi adalet ve kalkınma olarak belirledi ve böylece 4. 10 yılda adalet ve kalkınmanın geniş çapta gerçekleşmesini amaçladı.
Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği üzere tüm ilahi dinlerin hedefi adalet olmuştur. Buna göre Yüce Allah Hadid suresinin 25. ayetinde şöyle buyuruyor. Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik. Bu ayet peygamberlerin gönderilmesi ve kitapların nazil edilmesi ve beyinat olarak anılan kesin ve inkar edilemez delillerin amacı toplumda adaleti uygulamak ve yaygınlaştırmak olduğunu gösteriyor. Kitaptan maksat ise ilahi dinlerin marifi, ahkam ve ahlak ilkeleriyle ilgili hükümlerini içeren kitaplardır. Mizanda toplum genelinde eşitlik ve adalet için kıyam etmeye kriterlerden ibarettir. Yine ilahi peygamberler tarih boyunca mazlumların yanında yer almış ve sürekli toplumda adaletin uygulanması için çaba harcamıştır.
Kur'an-ı Kerim'de ilahi enbiya, zalimlerden olan ve sürekli peygamberlere karşı çıkan tağutlar, müreffeh kesimler ve benzerleriyle karşı karşıya kaldıklarını buyurur. Allah Teala Sebe suresinin 34. ayetinde şöyle buyurur. Biz hangi ülkeye bir uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın varlıklı ve şımarık kişileri, biz size gönderilmiş olan şeyi inkar ediyoruz demişlerdir. Bundan başka tüm semavi dinler, bu büyük tarihi hareketinin sonunda Allah'ın en mükemmel dini gelerek adalet tam olarak uygulanacağı yönünde bir sonu müjdelemiştir. Ali Yasin ziyaret duasından sonra da yeryüzünü zulümle dolduğu bir sırada adalet ve eşitlikle dolduracak diye buyurur. Tüm semavi dinler ve enbiya bu sonuca işaret etmiş ve hepsi baştan sona adalete vurgu yapmıştır. Yüce Allah'ın rızası olan tek din olarak İslam dini, adalet ve denge dinidir ve İslam ümmeti de orta ve ılımlı ümmeti olarak tanıtılmış ve diğer ümmetlere örnek ve mizan olması istenmiştir.
İran İslam İnkılabı'nın uzun vadeli hedeflerinden biri enbiyanın düşüncelerini uygulamak ve tüm hakiki muvahhid insanların arzu ve ülkülerini gerçekleştirmektir. Bu arzu ve ülkü İslam talimi temelinde yaşayan bir toplum inşa etmektir. Bu konuda İslam İnkılabı lideri Ayetullah Haminey şöyle buyuruyor. Biz insanların saadeti enbiyanın talimiyle gerçekleşeceğine inanıyoruz ve en mükemmel talim de İslam dininin talimidir. İnsanlar enbiyanın talimi olmadan manevi yücelme hele dursun, hatta maddi açıdan bile ilerleyemezdi. Manevi yücelme ve ruhi huzur ise insanı yücelten ve melekuti derecelere nail eden etkendir. İnsanların saadet yolu budur. Eğer toplumda enbiyanın düşüncesini uygulayacak olursak uzun süreli bir hareket gerekir. İslam İnkılabı da bu amaç doğrultusunda gerçekleşti.
Tahran Radyosu.
İran İslam İnkılabı'nın büyük önderi ve İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu İmam Hümeyni, bu inkılabın dünyada gerçekleştirilen diğer devrimlerden farklı olduğuna inanırdı. Zira bu inkılap geniş çapta adalet ve maneviyattan kaynaklanan ülkülere dayanıyordu. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei de ilk kez Hicri Şemsi 1387 yılında İslam İnkılabı'nın 4. 10 yılında hakim olan söylemi adalet ve kalkınma olarak belirledi. Ve böylece 4. 10 yılda adalet ve kalkınmanın geniş çapta gerçekleşmesini amaçladı.
Adalet kökleri insanın ilahi fıtratına uzanan bir hakikattir. Her insan öz itibariyle adalete susamıştır. Hatta kafir olan bir insan adaletsizlikle karşılaştığında feryat eder. Kuşkusuz adaletin uygulanması insani kerametin gerçekleşmesinin temel zeminidir. Bu yüzden adaleti uygulamak tüm ilahi peygamberlerin kıyamının temelini oluşturmuştur.
Kuşkusuz adalet tarih boyunca zulme uğrayan mazlumların en eski talebidir. Yine günümüzde beşeri ideolojilerin ve zorbaların sosyal düzenlerde hakimiyetinden usanan insanlar da adalete susamış ve büyük bir hasretle adalet arayışındadır. Bu insanlar yaşamı onlar için cehenneme çeviren adaletsizliklere ve zalimane davranışlara ve saldırılara isyan ediyor. Bu yüzden İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei şöyle diyor: "Eğer adalet temin olursa insan hakları ve beşeri keramet de temin olur ve insanlar haklarına ve özgürlüklerine kavuşur. Dolayısıyla adalet her şeyin eksenidir."
Adalet her şeyi yerli yerine koymak ve her şeyin ve herkesin hakkını vermektir. Adil insanların ve takva ve adaletin simgesi olan İmam Ali aleyhisselam, toplum genelinde adalet ancak insan kendi içinde ve kendi nefsinde adaleti uygulamakla mümkün olacağını belirterek şöyle buyuruyor: "Halkın önderliğini üstlenen kimse başkalarını talim etmekten önce kendisini edep etmelidir." Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam hükümetin ve kendisinin bu görevi üstlenmesinin amacını zulüm ve ayrımcılıkla mücadele etmek ve mazlumu savunmak şeklinde ifade ediyor. Nitekim hükümetinin en bariz unsuru ve pratik mantığı adalet olmuştur. İran İslam Cumhuriyeti nizamı da teorik ve pratik olarak Alevi iktidarı örnek aldığından tüm yetkilere ve halk o Hazretin teorik ve pratik siyerine uyarak adalet ilkesinin asla göz ardı edilemeyeceği ve hiçbir bireysel veya sosyal maslahat adaletle değiştirilemeyeceği ilkelerine bağlı kalmak zorundadır.
Her inkılabın ve her hükümetin en zorlu merhalesi adaleti uygulamaktır. Adaleti uygulamak için politika üretmek ve plan yapmak ve birçok zorluğa ve bedele katlanmak gerekir. İran milleti İnkılabını din talebi temelinde gerçekleştirdi. Nitekim İslam İnkılabı'nın adalet talep ruhu, küresel emperyalizmin bu inkılaba karşı çıkmasına sebebiyet verdi. Bu yüzden İran milleti ve İslami nizamın yetkililerinin düşmanlara karşı uyanık olması ve direnmesi, adaletin uygulanmasının olmazsa olmazlarından biridir.
Kuşkusuz adaletsizlik mıstaklarını tespit etmek ve onları bertaraf etmeye çalışmak zaruri konulardan biridir. Eşraflık, lüks düşkünlüğü, aşırı talep etmek, İmkanların uygun dağılmaması, kaynakların ve fırsatların ve servetin eşit ve adalet temelinde paylaşılmaması, kentsel ve kırsal alanların arasında refahtan ve geçim kaynaklarından yararlanma konusunda eşitsizlik ve benzeri konular adaletsizliğin en bariz örnekleridir ve bunları bertaraf etmek için gereklidir.
Bundan önce de belirtildiği üzere İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, İslam İnkılabı'nın 4. 10 yılında hakim olan söylemi adalet ve kalkınma olarak belirledi. Ve bu iki ilkenin birbirine kenetlenen ve birbirini tamamlayan iki ilk olarak tanımladı. Her toplumda kalkınma o topluma hakim olan dünya görüşüne bağlıdır. İnsanı beşikten mezara kadar geçen süreyle sınırlandıran maddi dünya görüşü, İnsanı ebedi bir mahluk olarak tanımlayan ilahi dünya görüşünden çok farklıdır. İlahi dünya görüşünde insan ebedi ruha sahiptir ve bu ruh onun düşüncesini, inancını, duygularını ve nefsani eğilimlerini içerir. Ayrıca tüm amelleri ve davranışlarının çıkış noktası sayılır. Buna göre ilahi dünya görüşünde ilerleme insanların nefsini arındırarak kurtuluşa ermesidir. Dolayısıyla temelini ilahi dünya görüşü oluşturan İran İslam İnkılabı'nda ilerleme dini öğretilerin çerçevesinde yer alan düşünsel, itikadi ve pratik boyutlarda ilerlemedir.
Oysa Batı açısından ilerleme maddi ilerlemedir. Batı'nın peşinde olduğu ilerleme daha fazla rant, servet ve güç elde etmektir. Ancak bu durumda da ahlak ve maneviyat yok sayılır. Dolayısıyla İslami İranlı kalkınma modelinin altyapısını İslam'ın dünya görüşü oluşturur ve bu görüş Kur'an-ı Kerim ve Ehlibeyt siyerine dayanır ve amacı insanı yüceltmek ve yönü insani erdemler ve kalıbı İslam ahkamı ve talimidir. İslam dini temelinde yaşayan ilerleme sadece Müslümanlar için değil tüm beşeriyet için faydalıdır.
Adalet ve kalkınma ile ilgili bu açıklamaların ardından İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin bu konuda yaptığı açıklama adalet ve kalkınmanın elzemlerine ışık tutabilir. Ayetullah Hamenei şöyle diyor: "Biz bazı ülkeler ve nizamlar gibi sadece kalkınmayı düşünmüyoruz. Biz adaletle beraber olan kalkınma istiyoruz. Birçok ülke bilimsel açıdan ilerlemiştir ve örneğin kişi başına gelir seviyeleri de çok yüksektir. Ancak önemli olan bu gelirin milletin arasında nasıl dağıtıldığıdır. Bu ilahi olmayan emperyalist nizamların umursamadığı bir noktadır. Ancak biz bunu yapamayız. Biz kalkınmanın yanında ülkenin de adil bir şekilde yönetilmesini istiyoruz. Yani ne kalkınmasız adalet ne de adaletsiz kalkınma ideal bir durumdur."
Değerli dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nı zafere götüren ve Şafak'ta 10 gün olarak adlandırılan 10 günlük zafer süreci dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri www.parsurey.ir üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yılın sloganına özel.
Sevgili dinleyiciler, Yılın Sloganı Özel adlı programımızın son bölümünde sizlerle birlikteyiz.
İslam İnkılabı rehberi Hicri Şemsi 1401 yılı için üretim, bilgi tabanlı, istihdam yaratıcı adını seçmiştir. Bu doğrultuda yılın sloganına özel 31 bölüm sizlere sunulmuş oldu.
Son yıllarda düşmanın dayattığı ekonomik baskı, İslam İnkılabı rehberinin devlet yetkililerinin medyanın birinci manşetinin ana endişe kaynağı ve aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti düşmanlarının yararlanması için bir arena haline gelmiştir. İslam İnkılabı rehberi Hicri Şemsi 1390'lı yılların hemen hemen tüm yıllarında ve son iki yılda ekonomik eksenlerden birini yılın sloganı olarak seçti. Görünen o ki İslam devrimi liderinin son 10 yılda yılın sloganında ekonomik konusuna odaklanmasının en önemli sebebi ekonominin ülkenin çeşitli sosyal, siyasi, güvenlik ve hatta kültürel boyutlarında sahip olduğu rolüdür.
İslam İnkılabı rehberi 1401 yılında ekonomik ve bilimsel eksenlerden oluşan bir birleşimi yılın sloganı olarak seçti. Yeni yılın üretim, bilgi tabanlı istihdam yaratıcı olarak adlandırılması, ülkenin ekonomik dönemin yeni bir aşamasına girmesi gerektiğini göstermekte, üretimi ve ekonomik büyümenin artmasına dikkat etmek, koşullara ve istihdam yaratmak ve onun bilgi tabanlı olması gibi özelliklere odaklanarak olmalıdır.
Ülkenin geçen yıllarda üretim alanındaki odaklanması, yatırım harcayan faaliyetler üzerindeydi. Ve üretimdeki artışa bağlı olarak yatırım yapmada artışa, enerji kaynaklarının tüketilmesine vesaire de tanık olmuştuk. Bu süreç yeni yüzyılda düzeltilmeli ve istihdam yaratma önceliğiyle üretime doğru hareket etmelidir. Esasen işsizlik gibi sorunların üretim konusu dikkate alınarak ekonomide giderilmesi daha mümkündür. Çoğu meslek doğrudan veya dolaylı olarak üretim sektörüne bağlıdır. 2005 yılında Japonya'nın üretim sektörü ekonomisinin %20,2'sini, Almanya'nın %23,2'sini ve Amerika'nın %13,4'ünü kapsıyordu. Aynı istatistiklere göre Amerika Birleşik Devletleri'nin üretim sektörü Japonya'nın üretim sektörü kadar olsaydı bu ülke 7 milyon yüksek kaliteli, istikrarlı ve uygun maaşlı işe sahip olurdu.
Bir sonraki nokta ise üretime odaklanmanın bütçe yükünün petrol omzunun üzerinden kaldırılmasına ve farklı sektörlere yönlendirilmesine neden olmasıdır. İran'da sanayi, madencilik, tarım, petrokimya, petrol ve gaz alanlarında büyük kapasiteler var ve bu alanların her biri üretimde değişim ve toplum ekonomisinin ilerlemesi için birer destek noktası sayılıyor. Bu sektörlerdeki üretim kapasitelerinin bilgi tabanlı şirketler yardımıyla etkinleştirilmesi, ekonominin tek ürün durumundan geçmesine ve artan dış baskıların yükünün azalmasına yol açabilir.
Bir diğer önemli konu da ülkeler arasındaki ticaretin hizmetleri değil, üretime dayalı olmasıdır. Ülke ekonomisinde hizmetler sektörünün de önemli olmasına rağmen üretimin önemi çok daha fazladır. 13. hükümetin komşu ülkelerle etkileşimi ve ilişkileri güçlendirmeyi dış politikasının en önemli gündemi haline getirdiği bu sırada, üretime dikkat etmek ülkenin dış ticaretini arttırabilir. Aslında farklı sektörlerde üretim kabiliyetine sahip olmak, ülkelerin birbirine olan bağımlılığını arttırıyor. Karşılıklı ekonomik bağımlılık, sanayileşmiş ülkelerin politikalarında dahi diğer ülkelerin çıkarlarını tehdit etmemek, politikalarında ve davranışlarında daha fazla rasyonellik uygulamak zorunda olduğunu nedenlerinden biridir.
Diğer bir konuda üretimin gelişmesi durumunda toplumun geçimi alanındaki ana bir sorun ve kaygı olarak bu kaygı azalacaktır. Son yıllarda İslam İnkılabı düşmanları geniş çaplı yaptırımlar uygulayarak halkı ekonomik baskı altına almaya ve memnuniyetsizlik yaratarak pratikte halk ile hükümet arasındaki ilişkiyi olumsuz yönde etkilemeye çalıştılar. Üretime ve özellikle iş yaratmaya odaklanmak, insanların geçiminin dış baskılardan daha az etkilenmesine sebep olur. İşte üretimin bu önemi ve rolünden dolayıdır ki İslam İnkılabı rehberi son yıllarda hep milli üretimin desteklenmesi gerektiğini vurgulamış, üretimin gelişmesi ve sıçraması temennisinde bulunmuştur.
Tahran Radyosu.
İslam İnkılabı rehberi Hicri Şems'i 15. yüzyılın ilk yılını üretim, bilgi tabanlı, istihdam yaratan sloganıyla adlandırdı. Bu, İran ekonomisinin makro yöneliminin kısa vadede değil, hatta 15. yüzyılda ve inkılabın ikinci 40 yılında bilgi kullanılarak üretimin gelişmesine dayandığını ve üretim ile bilginin birleşiminin İran toplumunun şimdiki önemli sorunlarından biri, yani işsizlik ve sahte işlere son verebileceğini veya miktarını azaltabileceğini gösteriyor.
Birçok iktisatçı günümüzde ülkelerin ekonomik kalkınmasında yeni bilginin ve teknolojinin rolünün sermayenin miktarından ve piyasanın büyüklüğünden daha fazla olduğuna inanıyor. Her zaman akılda tutulması gereken bir nokta da bilgi tabanlı bir ekonomiye ulaşmak için sadece bilgi üretmenin ve dağıtmanın ve eğitim ve araştırma ile ilgilenmenin yeterli olmadığı, önemli olan nokta bunların ekonomik kaynaklardan yararlanmada sürekli ve istikrarlı bir şekilde kullanılmasıdır. Başka bir deyişle, bilgi tabanlı bir ekonominin gerçekleştirilmesini mümkün kılan şey, bilgiyi uygulamalı hale getirmek ve bilgiyi kapasiteleri genişletmede ve kaynakların kullanım derecesini yükseltmede daha etkili bir şekilde kullanmaktır ve bilgi tabanlı şirketlerin bu alandaki rolü tanımlanabilir.
Gerçek şu ki, geleneksel ve sadece sermaye yöntemleriyle yapılan üretimlerin tersine, bilgi tabanlı ürünlerin üretimi çok katma değer yaratmakta ve yarattığı istihdam da bilgi tabanlı istihdamdır. Bilgi tabanlılar alanındaki araştırmacıların söylediğine göre, yüksek teknolojiye sahip bilgi tabanlı şirketler dünya ekonomisini yönlendiriyor. Yani bilgi tabanlı ekonomi tüm dünyada ve ülke için etkili olabilir. İran ekonomisinin karşı karşı olduğu sorunlar ve Amerika'nın ve bazı Avrupa ülkelerinin bitmeyen husumetleri de dikkate alındığında bilgi tabanlı üretim, sorunların azaltılması, ekonomik ilerleme ve dış baskıların etkisiz hale getirilmesi veya etkinliğin azaltılması için uygulanabilirlik kabiliyetine sahip bir çözüm olabilir.
İran-İslam devriminin 5. 10 yılında da dünyanın emperyalist ülkeleri, İslami İran, bağımsız, bayındır, güvenli bir ülke olduğu ve bölgesel ve küresel düzeyde yüksek kabiliyetlere, imkanlara ve kapasitelere sahip bir ülke olarak sayıldığı ve emperyalist ülkelerin emperyalist politikalarına uymak istemediği için farklı ve kendilerinin tabiriyle felç edici yaptırımlar uygulayarak İslami İran'ı zayıflatmak için çok çaba gösteriyorlar.
İran İslam Cumhuriyeti üst yapısal ve alt yapısal kabiliyetlere ve kapasitelere ve en önemlisi kabiliyetli insan kaynaklarına dayanarak ve yeni bilgilere ulaşarak İslam İnkılabı'nın ikinci adımında dünyanın emperyalist ülkelerine ihtiyaç olmaksızın ve içsel direniş ekonomisine dayanarak kendi sorunlarını giderebilecektir. Zor ama mümkün olan bu yol için gerekli olan da bilgi tabanlı ekonominin yardımıyla ülkede yerli üretimin gelişmesine neden olmak ve bunun sonucunda farklı sektörlerde istihdamın artması olacaktır.
Üretim bilgi tabanlı istihdam yaratan kombinasyonunun gerçekleştirilmesi ekonomik sorunların azaltılmasına ve ekonomik ilerleme yolunda hareket edilmesine bölgesel ve küresel düzeyde ulusal gücün artmasına, İran karşıtı hedeflerine ulaşmada düşmanın umutsuzlaştırılmasına, ayrıca ülkenin geleceği için halka özellikle de gençlere umut verilmesine neden olabilir. Bu konu İslam İnkılabı rehberi tarafından da vurgulanmaktadır. İslam İnkılabı rehberi, İslam devriminin ikinci adımı bildirisinde bu konuda gençlere hitaben şöyle diyor.
Güçlü İran, bugün de inkılabın başlangıcında olduğu gibi ama tamamen anlamlı bir farkla, emperyalistlerin zorluklarıyla karşı karşıyadır. O gün Amerika ile olan zorluk, yabancı faillerin müdahalesini önlemek veya Siyonist rejimin Tahran'daki büyük elçiliğini kapatmak veya casusluk yuvasını ifşa etmek üzerinde ise, bugünkü zorluk Siyonist rejimin sınırlarında güçlü İran'ın varlığı ve Amerika'nın Batı Asya bölgesindeki gayrimeşru nüfuzunun ortadan kaldırılması ve İslam Cumhuriyeti'nin Filistinli mücahitlerin işgal altındaki toprakların göbeğindeki mücadelelerini desteklemesi ve bu bölgenin genelinde Hizbullah'ın ve direnişin göndere çekilmiş bayrağını savunması üzerinedir. Ve o gün Batı'nın sorunu İran için ilkel silahların satın alınmasını engellemekse, bugün Batı'nın sorunu İran'ın gelişmiş silahlarının direniş güçlerine aktarılmasını engellemektir. Ve o zamanlar Amerika'nın sanısı kendini satmış birkaç İranlı veya birkaç uçak ve helikopterle İslam nizamına ve İran ulusuna galip gelebilmek idiyse, bugün İslam Cumhuriyeti ile siyasi ve güvenlik açıdan mücadele için kendisini onlarca düşman ya da korkmuş devletten oluşan büyük bir koalisyona muhtaç görüyor. Ve tabii ki de yine karşılaşmada yeniliyor. İran, devrim sayesinde dünya halkının gözünde yüce ve İran milletine yakışır bir konumdadır ve temel meselelerindeki çok zor engebeleri aşmış durumdadır.
Değerli dinleyiciler, Yılın Sloganına Özel adlı programın son bölümünü dinlediniz.
Bu programda bizimle birlikte olduğunuz için size teşekkür ediyoruz. Bizleri parsley.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Allah'a emanet olun. İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve el değmemiş bölgeler, dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici özelliklere sahiptir.
İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını anlattığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizleri İkiz Siyah Boğa Gölü anlamında olan Dogolu Siyah Gav Gölü ile tanıştıracağız.
İlam eyaleti İran'ın bakir ve yeşil bir doğa ile kaplı en güzel batı illerinden biridir. Zagros Sıra Dağları'nın batı yamacında yer alan bu eyalet farklı bir iklime sahiptir ve bu iklimsel konum tüm eyaletin güzellikler ve doğal harikalarla dolu olmasına neden olmuştur. Bütün bu güzellikler İlam eyaletinin Zagros'un gelini olarak bilinmesine neden olmuştur.
Bu ilin en nadide ve el değmemiş harika doğal cazibelerinden biri dünyanın derinliklerinden çıkan ve güzel ve muhteşem manzaralara sahip olan Abdana'nın İkiz Siyah Boğa Gölü'dür. Tıpkı doğal bir akvaryum olan dağlık ve nispeten yüksek bir alanda bulunan bir göl. Bu muhteşem doğal cazibeyi daha yakından tanıyalım. Thank you.
İram ilinde bulunan Abdanan kentinin 35 kilometre kuzeydoğusunda 4500 metrekare alana sahip güzel ve muhteşem bir ikiz göl bulunmaktadır. Uzmanlara göre bu gölün adı aslında yerel dilde siyah su alanı anlamına gelen Siyak Oğ'dur. Bu göller akarsu tipinden olduklarından ve akarsuların kesilip suyla dolmasından dolayı boğa boynuzu gibi hilal şeklini almış ve bu nedenle kara boğa adı verilmiştir. Tabii yerli halkın insanlarına göre uzak geçmişte bu göllerde bir su aygırı varmış. O zamanın insanları bu hayvanı bilmedikleri için ona kara boğa adını verdiler ve zamanla kara boğa oldu. Kara boğa gölü yaklaşık binlerce yaşında ve erozyon nedeniyle alanı gitgide daha da azalıyor.
İkiz Siyah Boğa Gölü'nün çevresi nispeten yüksek ovalar ve dağlarla çevrilidir. Bu gölün ilkbahar ve sonbahar manzaraları çekici ve göz alıcıdır. Gölün kenarındaki çiçek ovaları ve içindeki yabani kuşlar bölgeye gelen turistler için ilginç bir gezi sağlıyorlar. Abdanan şehrinde bulunan büyük dağ anlamında olan Kebir Kuh'un kayalık ve vadilerinden ve yüksekliklerinden geçtikten sonra Siyah Gav Nehri iki göle dönüşüyor. Birinci göl, ikinci gölün üzerinde hafif bir seviye farkı ile yer alıyor.
Tahran Radyosu.
Bu iki güzel göl 1,5 metre genişliğinde, 1 metre derinliğinde ve son olarak 70 metre uzunluğunda saate yaklaşık 240 metreküp su bulunan doğal bir kanalla birbirine bağlanıyor. Göllerin maksimum çapı 80 metre ama iki gölün de derinlikleri farklı. Birinci gölün maksimum derinliği 30 metre, ikinci gölün derinliği ise en derin noktasında 20 metreye ulaşıyor. Bu iki gölün suyu berrak olduğundan 3 metre derinliğine kadar balıkları doğal bir akvaryumda izler gibi rahatlıkla görebilirsiniz.
Çeşitli balıkların ve su hayvanlarının varlığı, fosiller, çeşitli bitki örtüleri ve suyun berraklığı, gölün derinliklerinden fışkıran sular, gölün içindeki nadir sürüngenler, suyun yazın inanılmaz serinliği ve kışın sıcaklığı ve birçok bölgede yaşanan kuraklıklara rağmen yüksek su akışı, bu doğa harikasının kendine has muhteşem doğal güzellikleri ve özellikleridir. Bu gölün diğer özellikleri, göl suyunun çeşitli mineraller ve kükürt içermesidir. Ayrıca gölün içindeki tatlı su kaynaklarının bulunmasıdır.
Birinci gölü doldurduktan sonra yeraltı kaynaklarından gelen su, iki göl arasındaki su yolundan geçerek ikinci gölü doldurmaktadır. Mansaptaki gölü doldurduktan sonra bu su Siyah Gav Nehri'ne akar ve çevredeki tarım arazilerini sular. Bu nedenle bu bölgedeki yaşam büyük ölçüde bu göllere bağlıdır. Göllerin içinde kaynayan tatlı su kaynakları, yataklarına çeşitli tuzlar ve kükürt girmesine neden olur. Tabii ki bu kaynaklar göllerin tek su kaynağı değil ve bunda yağmur sularının da önemli bir rolü var. Bu alandaki ortalama yağış miktarı 340 milimetredir.
Gölün çevresinde kamış, söğüt, incir, gevenotu, deve dikeni ve ahududu gibi bitkiler yetişmiştir. Ayrıca bu göllerin iklimi kurt, tilki, çakal, domuz, sırtlan, tavşan gibi hayvanlar ile gri balıkçıl, büyük akbalıkçıl, esmer kartalı, kaya kartalı, Avrupa arı kuşu, alaca yalı çapkını gibi kuşlar için uygun bir yaşam alanı sağlamıştır.
İkiz Gölü yakında ve Abdanan köyünde başka turistik yerler de var. Bunların en önemlilerinden biri arka kale anlamında olan Poştkale olarak adlandırılan ünlü Sasani Kalesi'dir. Karabağ Gölü'nü gezmenin yanı sıra ziyaret edebileceğiniz bu köyde Hezarani Eski Kalesi ve Seyit Salahuddin'in türbesi de bulunuyor.
Hiç şüphesiz yılın dört mevsimi de bu gölün çevresinde bulunmaktan ve uçsuz bucaksız güzelliklerini seyretmekten keyif alabilirsiniz. Fakat bölgeye gezi düzenlemek için en iyi zaman doğanın yeni ve ferahlatıcı bir renge kavuştuğu kış sonu ve ilkbahardır. İlkbaharda Siyah Boğa İkiz Gölü bölgesine giderseniz yol boyunca İlam yöresinin misafirperver ve sade yörüklerin siyah çadırları ve sürülerinin oluşturduğu güzel manzaralardan keyif alabilir, onlarla tanışabilir ve samimiyetleri ise gezinizin keyfini daha da artırabilir.
Değerli dinleyiciler, bugün de sizleri İran'ın bir diğer doğa harikası ile tanıştırmaya çalıştık.
Bize görüşlerinizi turkish@aws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.parsuday.ir adresinden takip edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneğin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneğin, İmam Hümeyni'nin siyasi ilişkilerdeki 7 davranış modelini sayarak onların tüm halkların siyasi ilişkilerinde güçlü ve dayanıklı çerçevesi olduğunu belirtti. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değineceğiz. Ben büyük imamın davranış modelinde birkaç özelliğe değineceğim. Birincisi, imam bu düşmanlar ve düşmanlıklara karşı cesur ve aktif davranırdı. Zayıf ve pasif davranmaz, imam asla pasif olmazdı. Ne zayıf hissetti ne de zayıflık gösterdi. Düşmanlara karşı güçlü ve aktif olarak durdu. İkincisi, imam heyecanlanmaktan kaçınırdı. İmam olaylara karşı heyecanlanmazdı ve akıl dışı boş duygulara kapılmazdı. İmamın kararları cesur ve güçlü duygularla birlikteydi fakat akıllıca hesaplara dayalıydı. Üçüncüsü, imam önceliklere riayet ederdi. Önceliklere odaklanırdı. Düşünün, mücadele döneminde imamın önceliği saltanat rejimine karşı mücadeleydi ve marjinal konuları kendi çalışma meydanı alanına getirmezdi. Dördüncüsü, halkın kabiliyetlerine güvenmekti. İmam, İran halkını büyük, bilgin ve güçlü bilirdi. Onlara güvenirdi. Onlara iyimser bakardı. Özellikle de gençlere. Beşincisi, düşmana güvenmezdi. İmam, İslami nizamın başındaki 10 yıllık bereketli varlığında bir an bile düşmana güvenmedi. Altıncısı, halkın dayanış ve birliği için çabalamaktır. Bu da imamın bu düşmanlıklara karşı davranış modelinin özelliklerinden biridir. Yedincisi ise ilahi vaatler ve ilahi zaferi olan güçlü imandı. Bu da en başlıca noktadır. İmamın dayanağı ilahi nusretti. Elinden geleni yapardı, tüm varlığı ile meydandaydı. Fakat onun umudu ilahi nusrete ve ilahi güce bağlıydı ve dayanağı ise ilahi güçtü. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.